Ayrım 14, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 124. Centilmen piçlerin içindeki yegane bayan olmaya itirazı varsa bile buna asla dile getirmeyen Sabeta bir mahkeme arzu acizinin yamaklığını yaptığı kapsamlı çıraklığından daha yeni dönmüştü. Ve o da bedensel bir gelişimin emarelerini taşıyordu. Hala Loke'den daha uzun boyluydu ve sıkıca örülmüş saçlarının doğal rengini kahverengi bir simyasal boyayla saklamayı sürdürüyordu. Fakat narin endamı ince gömleğine içeriden hafifçe baskı yapar gibiydi. Ve cam yuvadaki hareketleri Loke'nin dikkatli gözlerine giderek belirginleşen daha başka kıvrımların ipuçlarını vermişti. Kızın doğal duruşu yaşıyla doğru orantılı olarak gelişmişti ve her ne kadar Loke diğer üç oğlanın üzerindeki hakimiyetini korusa da Sabeta onun çetedeki mevkiini ne küçümseyen ne de açık açık kabullenen apayrı bir güçtü. Genç kız muhtemelen beşi arasında eşsiz bir özellik olduğu için Loke'nin çekimine kapıldığı bir ciddiyete sahipti. Sanki bir tür minyatür yetişkinliğe atılmış, mesela sanzaları tanımlayan zıppırca patavatsızlığı tümden es geçmişti. Bu haliyle Loke'ye eğitimlerinin onları götürdüğü yere bir an önce ulaşmayı diğer herkesten daha çok istiyormuş gibi görünüyordu. ''Genç bayan'' dedi peder zincir mutfağa girdiği sırada ''ve genç beyler lütfen rahatınıza bakın. Çağrıma çabucak cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.'' Bu nezaketinize sizi sonu hüsran ve sıkıntıyla bitecek bir yolculuğa çıkararak karşılık vereceğim. Siz beşinizin kendi aranızda yeterince didişmediğinize karar verdim.
Kusura bakma ama dedi Sabeta, Kahlo ile Galdo'ya daha yakından bakacak olursan dediğinin doğru olmadığını anlarsın.
Ah onlarınki sadece bir iletişim biçimi dedi Zincir. Nasıl ki sen ve ben cümleler kurarak konuşuyorsak, Sansa ikizlerinin kendilerine has doğal etkileşimi de tamamen yellenmelerden ve vahşice yumruklaşmalardan oluşuyormuş gibi gözüküyor. Benim beşinizden asıl istediğim birbirinizle karşı karşıya gelmeniz.
Yani birbirimize vurmamızı mı istiyorsun diye sordu Loki.
Ben Sabeta'ya vurmaya gönüllüyüm diye atıldı Kahlo ve Loki'nin bana vurmasına.
Ben de Loki'den dayak yemeye gönüllüyüm dedi Galdo.
Susun bakayım sizi gidi şalgam beyinli sokak meymunları sizi dedi Zincir. Birbirinizle yumruklaşmanızı istemiyorum buna gerek yok. Hayır, bugüne dek size hem bireyler hem de bir grup olarak dünyayla karşı karşıya gelmenizi sağlayan pek çok görev verdim ve çoğu zaman beklentilerimin ötesine geçtiniz. Sanırım sizi bu rahat birlikteliğinizden koparmanın ve birbirinizle nasıl yarıştığınızı görmenin zamanı geldi.
Ne tür bir yarış dedi Can?
Son derece eğlenceli bir yarış dedi Zincir kaşlarını kaldırarak. Arkasına yaslanıp sizi seyredecek yaşlı bir adamın bakış açısından elbette. Çoğunuz 3-4 yıldır düzenli bir şekilde eğitim görüyorsunuz ve suça yönelik girişimlere duyduğunuz hevesi benzer bir eğitime sahip rakiplere karşı kullandığınızda neler olacağını görmek istiyorum.
Öyleyse yanlış anlaşılma olmasın diye soruyorum dedi Kahlo. Hiçbirimiz Jean'la kavga etmek zorunda kalmayacağız öyle değil mi?
Akıl almaz ölçüde aptal değilseniz hayır.
Peki dedi Kahlo planın nedir?
Sizi yaz bitene kadar burada tutacağım dedi Zincir. Çıraklıklarınıza bir müddet ara vereceksiniz. Hep beraber bu harikulade havanın tadını çıkarabiliriz. Ve siz beşiniz şehrin dört bir yanında birbirinizin peşinden koşabilirsiniz. İlk olarak, bir parmağını kaldırıp Loki'ye doğrulttu. İşe senden başlayalım. Ve Sabeta'yı gösterene kadar parmağını oynattı. Senden.
Nasıl yani dedi Loki. Sanki içinde kelebekler uçuşuyordu ve piç kurularının hepsi de tepeden tırnağa silahlıydı.
Para sayıcılar yolunda biraz temel takip ve atlatma talimine ne derseniz yarın öğleyin.
Yüzlerce insanla çevriliyken dedi Sabeta soğuk bir üslupla.
Aynen öyle canım. Önünde saklanacak bütün bir gece varken birini takip etmek yeterince kolaydır.
Sanırım artık daha zor bir şeye hazırsın. Yanına üstü açık bir el çantası alıp para sayıcılar yolunun en güney ucuna gideceksin. Çantanın içinde her biri farklı renkte 4 küçük ipek rulo olacak. 5-6 metreden rahatlıkla görülebilecek şekilde. Bulunduğun yerden başlayarak semt boyunca sakin bir gezintiye çıkacaksın.
Arkanda bir yerlerde loke olacak, belirli sayıda pirinç düğmelere sahip bir ceket giyecek ve bu düğmeler de nispeten yakın bir mesafeden kolayca sayılabiliyor olacak. Kurallar çok basit. Bana ipek ruloların renklerini söyleyebilirse oyunu loke kazanır.
Yok, renkleri belli etmeden para sayıcılar yolunu çift gümüş yeşiline bağlayan altın erim köprüsünden geçebilirse oyunu Sabeta kazanır. Eğer loke ceketindeki düğmelerin sayısını ona belli edecek kadar sakarsa yine Sabeta kazanır. Her ikinizin de tek bir cevap hakkı olacak. O yüzden doğruyu tutturana kadar kafadan atamazsınız.
Dur bakalım dedi loke. Benim kazanmamın tek bir yolu varken onun iki tane var öyle mi?
Belki altın erim köprüsünü yakmayı deneyebilirsin dedi Sabeta tatlı bir dille.
Evet, Sabeta'nın kazanmak için iki yolu var dedi Zincir ve Kamor'un şansına köprü taştan yapılma. Sabeta'nın koruması gereken bir paketi olacak. Ayrıca dediğim gibi sakin ve vakur bir tempoda yürümesi gerekecek. Koşmak veya tırmanmak yok. Loke, senden olay çıkarmaman beklenecek ama daha geniş bir hareket serbestliğine sahip olacaksın.
Aaa!
Birbirinize dokunmanız yasak. İpeklerin veya düğmelerin üstünü örtemezsiniz. Rakibinizin zarar görmesine veya zapt edilmesine yol açamazsınız. Ve ikiniz de diğer centilmen piçlerden yardım isteyemezsiniz.
Öyleyse biz nerede olacağız diye sordu Gardo.
Güvenle evde kalıp benim yerime basamaklarda oturacaksınız dedi Zincir.
Yok daha neler, olanları görmek istiyoruz.
Müsabakanın ihtiyacı olmayan bir şey varsa dedi Zincir, o da yol boyunca bön bön bakan seyirciler. Ben yakınlarda kalıp her şeyi izleyeceğim. Döndüğüm zaman size her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağıma söz veririm.
Şimdi iki küçük deri kese çıkarıp Loki ile Sabeta'ya attı. Operasyon fonlarınız.
Loki kesesini açtığında 10 gümüş solon saydı.
Ne yapacağınızı düşünmek için önünüzde bütün bir gece var dedi Zincir. Canınızın istediği şekilde gidip gelebilirsiniz. Bir şeyler satın almak zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. Ama aldığınız takdirde de size verdiğim paradan daha fazlasını harcayamazsınız.
Tüm bunlar ne için diye sordu Loki.
Sizi güç bir durumda bırakmak ve böylece...
Sanırım diye araya girdi Sabeta, kazananın eline ne geçeceğini kastediyor.
Ah dedi Zincir, elbette. Muazzam bir kişisel tatmin elde etmenin dışında kazanan 3 geceliğine akşam yemeğiyle ilgili görevlerini kaybedene devredecek, uygun mu?
Loki dönüp Sabeta'ya baktı ve kız kabul ettiğini göstermek için kafa sallayınca kendisi de aynı şeyi yaptı. Genç kız daha şimdiden düşüncelere dalmış gibi görünüyordu ve oğlan artan heyecanına bir tutam endişe karıştığını hissetti. Para keselerinden tutun da cesetlere kadar her şeyi fazla bir sıkıntı yaşamaksızın elde etmesini sağlayan kendi yeteneklerine sonuna kadar güveniyordu. Fakat Sabeta'nın hünerlerine tamamen aşina değildi. Kızın tapınağın dışında geçirdiği süreler tüm oğlanlarınkinden daha fazlaydı ve dışarıdaki uçsuz bucaksız dünyada sayısız kötü sürpriz öğrenmiş olması mümkündü.
Üçüncü kısım. Sabeta birkaç dakika sonra müsaade istedi ve gerekli gördüğü hazırlıkları yapmak üzere gecenin içinde kayboldu.
Loki bir perelandro çırağını beyaz cübbesini alelace üstüne geçirip onun peşinden koştu. Fakat o tapınak semtinin merkezi meydanının sıcak dumanlı havasına ulaşana kadar genç kız çoktan gölgelere karışmıştı. Acaba oralarda bir yerde bekleyerek Loki'yi seyrediyor, tıpkı oğlanın yapmaya çalıştığı gibi onu takip ederek ne işler çevirdiğini öğrenmeyi umuyor olabilir miydi? Bu düşünce onu kısa bir süre duraklattı. Fakat ne yazık ki henüz elle tutulur bir plana sahip değildi. O nedenle Sabeta'nın bütün gece peşinde gezip gezmemesinin bir önemi yoktu. Aklına daha iyi bir fikir gelmediği için gidip para sayıcılar yolunda gezmeye ve semtin sembol yapıları konusunda hafızasını tazelemeye karar verdi. Ellerini cübbesinin yenlerine sokup birbirine kenetledi ve kara kara düşünerek tez adımlarla yola çıktı. Dini kılığının kendisini potansiyel sıkıntılardan ve saldırılardan koruyacağına güveniyordu. Zira seçtiği güzergah hallice mahallelerden geçiyordu. O yüzden ayakları onu para sayıcılar yolu boyunca getirip götürürken daldığı düşüncelerin girdabına kapıldı. Büyük muhasebe bürolarının panjurları hava karardıktan sonra indirilmişti. Meyhanelerde ve kahvehanelerde incin top oynuyor, leş gibi kokan kanalda her zamanki sarhoş eğlence trafiğine pek rastlanmıyordu. Loki yol boyunca anıtlara, köprülere ve boşalalı çok olmuş meydanlara uzun uzun baksa da gökten herhangi bir ilham inmedi. Cesareti biraz kırılmış olarak eve döndüğünde Sabeta hala ortalarda yoktu. Loki kızın yukarıdaki tapınaktan cam tünele indiğini duymayı beklerken uyuyakaldı. Dördüncü kısım. Öğleyin para sayıcılar yolu eriyip bronzu andıran güneşin altında cehennem gibi yanıyordu. Fakat Kamor'un üst sınıfından insanların korumaları gereken servetleri ve itibarları vardı. Önceki gece boş olan meydanlar aşırı giyimli kalabalıklarla dolu kıpır kıpır bir şenlik yerine dönmüştü. Ve şimdi Loki ile Sabeta da onlara karışmaya hazırlanıyorlardı.
''İşte kıran kırana savaşacağınız cenk meydanı'' dedi Zincir. ''Sonunda biriniz dimdik ayakta kalırken diğerinize bulaşık yıkamak düşecek.''
Adam beline sıkıca sardığı gümüş tokalı üç ayrı kemer, siyah kadife bir pardüsü ve incilerle bezeli bir yelekle modanın amansız doruklarına tırmanıyordu. Kıvırcık kahverengi bir peruğun üstüne geniş siperlikli siyah bir şapka takmıştı ve yüzünden aşağı akan terler şehrin kanallarından en az birini doldurmaya yeterdi. Loki sade bir beyaz gömlekle siyah bir pantolonla ve şık papuçlarla çok daha rahat bir şekilde giyinmişti. Pirinç düğmeli ceketini Sabeta iyice uzaklaşana dek zincir tutacaktı. Kızın üstünde ise her ikisi de neredeyse tarçın rengi olan koyu kırmızı bir keten elbise ile yalın bir ceket vardı. Saçları ve yüzü son haftaların sıcağında ve rezilliğinde yeniden canlanan bir modaya uygun olarak sarkık gri peçelere sahip dört köşeli bir şapkanın altına gizlenmişti. Zincir tüm bu kıyafetleri dikkatle inceleyip uygun bulmuştu. Loki ile Sabeta mütevazı giyimli hizmetkarlar yahut tembel giyimli zengin çocukları zannedilebilir ve uslu durdukları sürece şüpheye ya da müdahaleye hedef olmaksızın oyunlarını oynayabilirlerdi.
''Eh zaman geçiyor'' dedi Zincir yere diz çöküp iki çocuğu kendisine doğru çekerek. ''Hazır mısınız?''
''Elbette'' dedi Sabeta.
Loki sadece başına olumlu anlamda sallamakla yetindi.
''Önce küçük hanım'' dedi Zincir. ''20 saniye önden başlayacak, sonra da konuştuğumuz gibi çantanı açacaksın. Ben de kalabalıkta sana paralel yürüyerek insafsız bir tanrı gibi performansını seyredeceğim. Hile yaparsanız kolay kolay unutamayacağınız bir şekilde cezalandırılacaksınız. Yürü bakalım.''
Sabeta kalabalığa karışırken Zincir de Loki'yi pasısından sıkıca tuttu. Birkaç saniyenin ardından oğlanı çevirdi, kollarını kaldırttı ve ceketi giydirdi. Parmaklarını sağ klapada yukarı aşağı gezdiren Loki altı düğme saydı.
''Kolumu uzatıp seni kanatlanmaya bırakıyorum.''
Zincir oğlanı hafifçe itti.
''Şimdi avlan da şahin misin yoksa muhabbet kuşumu görelim.''
Loki adamın itişinin kendisini kalabalığın akışına karıştırmasına izin verdi. Başlangıç konumu iyi gibi gözüküyordu. Yaklaşık 30 metre mesafedeki Sabeta kuzeye doğru ilerliyordu ve tarçın rengi elbisesini gözden kaybetmek zordu. Dahası karmakarışık bir güruhtan ziyade küçük ve bilinçli gruplar halinde hareket etme eğilimindeki para sayıcılar yolu müdavimlerinin bu tür bir iş için ideal bir kalabalık teşkil ettikleri oğlanın dikkatinden kaçmadı. Sabeta'yı kızın etrafında geçici bir süreliğine açılıp kapanan dar koridorlarda takip edecekti ve araları açılsa bile rakibinin ansızın saklanıvermesi pek muhtemel değildi. Yine de heyecan kadar kaygı da duyan oğlan kendini bir şahinden ziyade bir muhabbet kuşu gibi hissediyordu. Çünkü yeteneklerine ve koşullara güvenmenin ötesinde bir planı yoktu. Öte yandan Sabeta bin bir türlü plan kurmuş olabilirdi. Sırf Loki'nin böyle düşünmesini sağlamak için mi dün gece birkaç saatliğine çekip gitmişti yoksa? Pöh diye omurdandı tiksintiyle. En azından Sabeta henüz hamlesini bile yapmadan önce kuşkuya kapılıp kendini paniğe sürüklemeyecek kadar akıllıydı. Takibin ilk birkaç dakikası gergin fakat olaysız geçti. Loki aralarındaki mesafeyi birkaç adım kapatmayı becerdi. Ki Sabeta'nın daha uzun bacaklara sahip olduğu düşünülürse bu hiç de hafife alınacak bir başarı değildi. O yürüdükçe yolun kendine has muhabbeti dört bir yandan etrafını sardı. Erkeklerle kadınlar, karteller, yola çıkan ya da dönmesi beklenen gemiler, faiz oranları, skandallar ve hava durumu hakkında çene çalıyorlardı. Aslında birleşik faiz oranları gibi şeylere daha fazla değinilmesi haricinde bu konuşmaların daha aşağı semtlerdekilerden pek de bir farkı yoktu. El topu ve kimin kimi becerdiği konularında kıtlık çekilmediği kesindi. Loki o velvelede elini çabuk tutarak yola devam etti. Sabeta onun sinsice yaklaştığını fark ettiyse bile süratini arttırmadı. Vakur kalması gerektiği için başka çaresi yoktu belki de. Yine de yer yer yolundan biraz saparak semtin kanal tarafından gitgide uzaklaştı ve Loki'nin solundaki muhasebe bürolarının basamaklarına yaklaştı. Loki arada bir kızın sağ omzundan gevşekçe sarkan çantayı görür gibi olsa da Sabeta son derece masumane gözüken küçük hareketlerle onu çoğu zaman sağ kalçasının önünde tutmayı başarıyor, rahatlıkla gözlerden uzak tutuyordu. Acaba planı bu muydu? Loki de kalabalığın arasında zigzaklar çizerken ceketindeki pirinç düğme sırasını elleriyle ve kollarıyla doğrudan gizlemeksizin hareketlerini daima sol omzu ileri dönük şekilde yapmaya özen göstermeye başladı. Eğer zincirin bazen Loki'nin sağında bir yerde sinsice yürüyen iri bir suret olarak görülebiliyordu, bu tür hafif kural ihlallerine bir itirazı varsa bile henüz kalabalığın arasından fırlayıp da müsabakayı sonlandırmış değildi. Oğlan gözlerini kısarak beklenmedik tehlikelere karşı etrafını kolaçan etmeye birkaç saniye ayırdı. Sonra da bakışlarını tekrar Sabeta'ya çevirdi ve kızı tam da bir karışıklık çıkarırken yakaladı. Genç kız Loki'nin deneyimli gözlerinden kaçmayan akıcı bir sahtekarlıkla iri yarı bir tüccara tosladı ve adamın ipeklerle kaplı kıçının devasa yarı kürelerinden hafifçe sekti. Tüccar hızla arkasına bakarken Sabeta da çoktan Loki'nin kendisini profilden görebileceği bir şekilde dönmeye başlamıştı bile. Reverans yaparak özür diler ve çantasını vücudunun öteki tarafına gizlerken peçelerinin arasından dosdoğru Loki'ye baktığına hiç şüphe yoktu. Tehlikeyi önceden sezen oğlan onunla aynı anda öteki tarafa dönerek kıza düğmesi sol tarafının güzel bir manzarasını sundu ve fevkalade önemli bir şey ararcasına sağ tarafını tararmış gibi yaptı. Mükemmel bir beraberlik. Loki kızın şişman tüccara ne dediğini duyamayacak kadar uzaktaydı. Fakat sözleri çabuk bir tatmin sağlamış olacak ki adam daha kendi işine dönemeden önce Sabeta kuzeye doğru hızla yol almaya başlamıştı bile. Derhal takibe koyulan Loki'nin suratı kıpkırmızı kesildi ve bunun tek sebebi havanın boğucu sıcaklığı değildi. Para sayıcılar yolunun güney kesiminin neredeyse yarısını geride bırakmışlardı. Oyun alanının çeyreği daha şimdiden kullanılmıştı. Daha da kötüsü Loki'nin de fark ettiği üzere Sabeta onun ceket düğmelerini saymakla uğraşıyorsa bile asıl amacı rakibini peşinden koşturmaktı. Genç kızın tek yapması gereken çift gümüş yeşiline çıkan son köprüyü aşana kadar oğlanın işini yokuşa sürmekti. Sabeta sola doğru seyirtmeyi sürdürüp yüksek bir muhasebe bürosuna giderek yaklaştı. Pek çok çatkıya sahip yapının ön yüzünde koca göbekli ticaret tanrısı Gandolo'nun namı diğer kasa dolduranın düzinelerce farklı temsilinin oyulduğu dikdörtgen şeklinde sütunlar yer alıyordu. Genç kız binanın basamaklarına çıkıp o sütunlardan birinin arkasına geçti. Oğlanın ceketine göz atabilmek için kurduğu bir başka tuzak mıydı bu? Dikkati elden bırakmayan Locke kıymetli düğmelerini Sabeta'nın bilinen son konumundan öteye çevirdi ve hızla sütunlara doğru yöneldi. Acaba kız muhasebe bürosuna mı girmeye çalışıyordu? Hayır, işte oradaydı. İki Sabeta, tarçın rengi elbiseler giyen ve koyu renkli uzun peçeler takan birbirinin tıpatıp aynısı iki suret sağ omuzlarında küçük birer çantayla gün ışığına adım attı. ''Yapamaz.'' diye fısıldadı Locke ama belli ki yapmıştı. Geceleyin Locke içi içini yiyerek karanlık sokakları arşınlarken genç kız kendine hem bir yardımcı hem de birbirinin eşi kostümler bulmuştu. Sabeta ile dublörü sakin adımlarla şişman tanrının heykellerinden uzaklaşarak kuzeydeki yedi fener köprüsüne yani küçük müsabakalarının orta noktasına doğru ilerlediler. Kısacık ömrü boyunca Sabeta'ya dair aklına kazıdığı tüm kişisel özelliklere rağmen her iki kızla Loki'ye birbirinden farksız gözüküyordu. Kurnazca dedi oğlan alçak sesle, kızların arasında mutlaka saptayabileceği bir farklılık olmalıydı. Muhtemelen en iyi şansı çantalardı. Kostümlerinin eşleştirilmesi en zor unsuru hiç şüphesiz onlardı. ''Kan yağmuru!'' diye gürledi tok bir ses Locke tekrar kalabalığa karıştığı sırada. Tam karşısından siyah gri cübbelere bürünmüş bir adam kafilesi geliyordu. Pelerinlerindeki amblemlerde çaprazlanmış bir çekiç ile mala görünüyor, onların kent babası olarak da bilinen Morgante'nin, nizam, hiyerarşi ve sert yaptırımlar tanrısının rahipleri olduğunu gösteriyordu. Her ne kadar hiçbir Terin tanrısına düşman gözüyle bakılmasa da hiç şüphe yok ki Morgante ile müritleri isimsiz 13. olarak bilinen yarı kafirliğe en az müsamaha gösteren gruptu. Morgante cellatlara, inzibatlara ve yargıçlara hükmederdi. Hiçbir hırsız onun tapınaklarından birine isteyerek adım atmazdı. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 132.